Ayrım 36.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Pamyat Derneği'nin 1985'te kendiliğinden filizlenen bir Rus milliyetçi hareketi olarak takdim edilmesine karşın, hükümetin yüksek katmanlarında planlanmış bir komplo olduğunu söylediler. Başta KGB, İktidar Bakanlıkları dedikleri Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, Tarihi ve Kültürel Abideleri Koruma Derneği gibi, amatör spor kulüpleri gibi, yarı resmi bir takım kuruluşları gizemli ve romantik Rusçuluk ülküsü çerçevesinde bir araya toplamışlar. Pamyat'ı kurmuşlar. Hareketin başına 2. Dünya Savaşı mareşallerinden Vasili Chuyhov'u getirmişler. Stalin'e taptığı bilinen Dmitri Yukov, Felix Chuyev, Vladimir Chivilikin gibi gazeteci ve romancıların, Chivilikin'in Pamyat isimli bir romanı var, yardımıyla müthiş bir halk ve ilişkiler faaliyeti başlatmışlar. Zolotov'un demesiyle her bir Pamyat üyesi için Rus ve Batı basınında bir makale çıkması sağlanmış. Mayıs 1987'de Moskova'da çok iyi duyurulmuş bir miting düzenlemişler ve Sovyetlerin tarihinde ilk kez milliyetçi muhalif bir hareket Moskova Parti Sekreteri seviyesinde bir yetkili ile, ki o Boris Yeltsin'dir, pazarlığa oturmuş. Emsali olmayan bir güç gösterisiymiş ama aradan bir yıl geçmiş geçmemiş devlet savcılığı milliyetçi hareketin liderlerine Pamyat'ın ulusal uyuşmazlığı ve dolayısıyla bölücülüğü körüklediğinin saptandığına ilişkin bir fezleke göndermiş ve basına sızdırmış. Savcılık fezlekesi Argumenti i Fakti, yani İddialar ve Gerçekler dergisinde yayımlanmış ve bütün o heyecana karşı milliyetçi hareket bir gecede dağılmış. Ne önde gelen Rus milliyetçilerinden ne de kamuoyundan en ufak bir tepki gelmiş. Pamyat bir yıl içinde düzinelerce rakip gruba bölünmüş, marjinalleşmiş ve kurumuş. Böylece nomenklatura'nın istediği olmuş. Dipnot: Nomenklatura, Komünist Parti Devlet Bürokrasisi Egemen Sınıfı. Rus milliyetçi hareketi başlamadan dağılmış. Gecenin en naif sorusuydu herhalde. Nomenklatura Rus milliyetçi hareketinin dağılmasını neden istesin ki? En naif soru ve Rusya hakkında hüküm verirken nedenli titiz olunması gerektiğini ihtar eden cevap, nomenklatura'nın amacı Rus milliyetçiliğini güçlendirmek değil, kullanıp atılabileceği disposable bir muhalefet yaratmaktı. Kağıt mendil gibi. Kağıt mendil gibi, gerek Gorbaçov gerekse Yeltsin reformları dönemlerinde sık başvurulan bir hiledir. Disposable muhalefet. Meğer Rusya'da siyasi tabloyu çözümlemeye çalışırken her şeyden önce aktörlerin her birisinin çıkarlarının hangi yönde geliştiğine bakmak lazımmış. Bu durumda öncelikle dönemin Cumhurbaşkanı Gorbaçov'un. SSCB'yi dağıtmaya hazırlanan Gorbaçov karşısında denetleyemeyeceği bir muhalefet istemiyor. Hele de demokratik ilkeler çerçevesinde birleşebilecek bir muhalefet hiç istemiyor. Ancak demokrasiye gönül vermiş lider imajının pekiştirilmesi için gerektiğinde muhalif ses veren bir örgütlenmeye ihtiyacı var. Tutuyor sözünden çıkamayacaklarını bildiği yarı resmi kuruluşları bir araya getiriyor. Tarihi ve Kültürel Abideleri Koruma Derneği, Kitapseverler Derneği, DOSA AF Amatör Spor Kulübü gibi devlet desteğiyle ayakta duran, fakat ekonomik kriz nedeniyle tahsisatları hayli küçülmüş, halk nezdindeki itibarları kaybolmaya yüz tutmuş kuruluşlara çengel atıyor. Bunlara bir yandan ayakta kalmalarının siyasi yaratıcılıklarına bağlı olduğu mesajını verirken, diğer yandan da Pamyat'ı adres gösteriyor. Yaşamlarını Cumhurbaşkanı'nın çağrısı doğrultusuna güvenli bir çatı altında sürdürebilmeyi uman düzen yanlısı muhafazakarlar, Pamyat'ı anında destekliyorlar. Ancak Rus milliyetçiliğini amaçlarına ulaşmakta ciddi bir engel olarak gören bir kesim daha var, muhalif liberal demokratlar. Bunlara da yükselmesinden korktukları milliyetçi hareketi yok etmenin en etkin yolunun, gerek kurucu başkanlarının gerekse üyelerinin nitelikleri itibariyle fevkalade yetersiz olduğu açık olan Pamyat'ı desteklemekten geçtiğine dair haber salınıyor. KGB uzmanları muhalif liberal demokrat liderleri Pamyat'ın bu yapısıyla Rus milliyetçiliğine destek değil köstek olacağı, muhafazakar kanadın tümünü zan altında bırakacağı hususunda ikna ediyorlar. Testere politikası deniyor. Gorbaçov hem Pamyat liderlerinin tutarsızlıklarını kullanarak Rus milliyetçiliğinin inanılırlığını ortadan kaldırmayı, hem de Pamyat gibi bir öcü yaratmak suretiyle halkı kötünün iyisi olduğuna inanacakları kendi iktidarına razı etmeyi amaçlıyor. Öteki aktör Gorbaçov'un üzerinde inceden ince ince düşünmediği hiçbir şey yapmaz denilen rakibi Yeltsin, o sıralarda kendisini bir halk lideri olarak konumlamak peşindedir. Aradığı tabanı Pamyat hareketinde bulmak umuduyla 87 mitingine destek veriyor. Moskova Şehir Sovyeti'ne halk mitinglerine ilişkin yasakları yumuşatmalarını emrediyor. Miting sonrası Pamyat liderlerini kabul etmek suretiyle de bir ilke imza atıyor. Yeltsin, Demokratik Enternasyonistlerle en içli dışlı olduğu 1989-1992 döneminde bile Pamyat'a karşı çıkmıyor. Antisemitist oldukları şeklindeki suçlamaları reddediyor. Buna karşılık Pamyat liderleri de Yeltsin'e saldırmıyor. Ne Sovyetler Birliği'nin dağılmasındaki ne de şok tedavisindeki rolünü gündeme getirdikleri gibi 1993'te Duma'nın dağıtılmasını isteyen Yeltsin'in yarı otokratik anayasasını alkışlayanların arasında Jirinovski ile birlikte yer alıyorlar. Gorbaçov ve Yeltsin rejimi desteklediği, daha da önemlisi filizlenen demokratik harekete karşı bir denge unsuru yarattığı sürece Pamyat'ı desteklediler. Ne zamanki denge unsuru olmaktan birleşik muhalefetin odak noktası olmaya geçti, Pamyat karşıtı bir propaganda furyası başladı. Kurulması kadar dağıtılması da hesaplı Pamyat'ın. KGB dehası yeniden ortaya çıkıyor. Bu defa da yine hem muhafazakarları hem de liberal demokratları Pamyat'ın utanç verici bir ırkçı bölücü harekete dönüştüğüne ikna ediyorlar. Karalama furyası Rus sözcüğüne ağzını alan hemen herkese karşı öylesine bir güçle yönlendiriliyor ki, daha aydın ve incelikli yurtseverler ne söylerlerse söylesinler, kendilerini Pamyat'tan ayrıştırmanın yolunu bulamaz oluyorlar. Bu arada SSCB'nin azınlık cumhuriyetlerinde Pamyat aleyhtarı mitingler teşvik ediliyor. Resmi ana arter medya, Baltık Cumhuriyetlerinde, Kafkaslarda ve ülkenin diğer bölgelerinde kaynamaya başlayan etnik çatışmaların Pamyat'ın tutumuna karşı misilleme olduğuna ikna ediliyor. Bu defa basın Pamyat'a karşı saldırıya geçiyor. Ne zamanki Batı medyasında Pamyat'ın Yahudi düşmanlığına ilişkin yazılar, Gorbaçov reformlarına ilişkin haberleri gölgelemeye başlıyor, Kremlin noktayı koymaya karar veriyor. Gorbaçov aradığı fırsatı Rus Ortodoks Hristiyanlığının 908-1988 1. yıl resmi kutlamalarında buluyor. Rus Ortodoks Kilisesini Sovyet tarihinde görülmedik biçimde onurlandırırken Pamyat'ın önde gelen militanlarından Kim Andreyev'i Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden ihraç ediyor. Diğer Pamyat liderlerinin tutuklandığı söylentisini yaymak suretiyle de Rus milliyetçiliğinin dizginleneceği mesajını veriyor. Ancak Sovyet ceza yasasını işletmenin zemini yoktur. Her zaman başarıyla uyguladıkları bir taktiğe başvurdular. Parçala ve parçalarken medyanın dikkatini başka bir yöne çek. Pamyat'ın en katı liderlerden birkaçına sadakatlerinin karşılığı olarak tarım arazisi verdiler. Diğerlerini Yaroslavl Kibutsu'na yerleştirdiler. Rusya'daki milliyetçi hareket bitti mi yani? Zolotov omuzlarını silkliydi. Pamyat'ın boş bıraktığı radikal milliyetçi cepheyi kendi aralarında sürgit bölünen, etkileri ancak gelecek bir tarihte hissedilebilecek olan maniskül partiler, hareketler ve cepheler doldurdular. Pamyat'ın bir de Teresa di Kornblatt tarafından anlatılması var. Fanatik Yahudi karşıtlarının bir takım ne edüğü belirsiz Rus fabrika işçilerinin, Komünist Partisi üyelerinin, öğretmenlerin, profesyonel askerlerin, sokak serserilerinin oluşturduğu kara tişörtlüler diye tanımlamıştı. Evet, kara tişörtlüler. Çarlık zamanında onlarca Yahudi yerleşimini yok eden antisemitist Black Hundreds çapulcularına nazire yapmak için siyah tişörtler giyiyorlar. Başkan Yeltsin, Moskova Parti Sekreteri iken bunlarla toplumun gidişatını saptayabilmek için tanıştı ve nefret etti. Pamyat ilginç bir hareket olarak başlamıştı, iblise dönüşü dedi ve bir daha yüzlerine bakmadı. Bakmadı çünkü Merkez Komite Politbüro üyesi Ligaçev 1987'deki miting rezaletine izin verdiği için Yeltsin'i kapalı kapılar ardından baştan aşağıya giydirdi. Moskova'daki bira fabrikasını kapatmadığı için zaten Yeltsin'le arası yoktu. Amerikalılarla ateşkes imzalamak üzere olduğumuz bir zamanda Pamyat taşkınlığına izin vermesine çok kızmıştı. Yeltsin Ligaçev'in kendisine Rus milliyetçisi yaftası takıp tuzağa düşürmesinden korktu. Ligaçev başarılı olsaydı Yeltsin antikomünistlerin tümünü kaybederdi. Orada haklı olabilirsin. Arkadaşım David Remnick burada, St. Petersburg'da, Sibirya'da Pamyat toplantılarına gitti, liderlerinin çoğuyla görüştü. Ve istisnasız hepsinin eşine Ender az rastlanır ahmaklardan olduklarını söylüyor. Dimitri Vasilyev diye birisiyle tanışmış, 8. sınıftan terk, eski bir fotoğrafçı, ara sıra filmlerde oynayan bir figüran. Adam elinde megafon saatlerce Siyonistlerin Rus halkını aşağıladıklarına dair nutuk atmış. Yok Rus gençlerinin alkolik olmalarının nedeni Yahudilerin yoğurtlarına içki katmalarıymış. Yok Pushkin meydanını tasarlayan Yahudi mimarlar Rusya sinemasına Pushkin heykelinin sırtını döndürmüşler ki bu Rusya'yı önemsememek anlamına gelirmiş. Vasilyev'in bir de rakibi var ki o daha da beter. Karısını öldürdüğü için akıl hastanesine konmuş bir deli. Glasnost'tan sonra çıkmış. Belki daha politik olduğundan, belki de kendisini gerçekten Rus hissettiğinden, dinlemekle yetinen David Rabinovich'in manifestolarını gördünüz mü diye sorduğunu duydum. Ben gördüm diye devam etti. 24 sayfalık bir metin. Şeytani batı kültüründen, Rus halkının soykırıma uğradığından bahsediyor. Rusya'nın içine düştüğü durumdan Yahudilerin, eşcinsellerin ve farmasonların sorumlu olduğunu söylüyor. Rock and roll'u, uyuşturucuyu, AIDS'i Rusya'ya getirenler bunlarmış. Dahası da var. Chagall'ın resimlerini, Pasternak'ın Vatan Haini romanı Doktor Jivago'yu ülke tarihinde kara bir leke olarak görüyorlar. Teresa bana bakmış gülmüştü. Yollarına çıkmasan iyi edersin Gülo'ya. Öyle görünüyor. Pamyat manifestosu 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri Rus ordusunun kurtardığını, buna karşın Yahudi egemenliğindeki Batı medyasının Ruslarla alay ettiğini, onları küçümsediğini belirtiyor. Yahudi kontrollü medya cephede ölenlerin bir tek Yahudiler olduğunu anlatıyor diyormuş. Ayrıca Sion'un akil adamlarının protokollerini yeniden basmış ve dağıtmışlar. Literaturnaya Rossiya, Molodaya Gvardiya gibi sağ kanat sayılan dergilerden destek görmüşler. Sion protokollerinden ne kastettiklerini sormaya utandım. Teresa kısacası kıtlıktan televizyondaki seks filmlerine, Çernobil'deki kazaya kadar her şey Yahudilerden soruluyor diye sürdürdü. Masadaki Ruslar susarlarken Galina Alekseyevna'nın Sovyetler Birliği parçalanmadan önce böyle meselelerimiz yoktu dediği duyuldu. Yahudi düşmanlığı diye bir şey yoktu. Kerenski rejiminde Sion protokollerinin Rusya'daki tüm nüshaları yakıldı. Sovyetler elinde bu protokolleri bulunduranları anında infaz ediyorlardı. Glasnost'tan sonra yaşanan belirsizlik korkuttu insanları. Dış göç de ondan sonra başladı zaten. Yüz binlerce Rus Yahudisi pasaport almak için müracaat etti. Ukrayna 5000 bilim adamını kaybetti dedi Nadia. Bu sayıya 1997'den sonra gidenler dahil değil. Nadia Ivanova ya da Rusya'da söyledikleri gibi Nade Ivanova, Galina Alekseyevna, Ivan Petrovich çiftinin 1969 doğumlu küçük kızları, Natasha'nın kardeşi. O sıralarda öğretmenlik yaptığı okul kriz nedeniyle kapatılmış olduğu için Moskova Sıktıvkar hattında Provodnitsa kondüktör olarak çalıştığını söylediler. 5000 bilim adamını kaybetmek bir ülke için ne demektir tasavvur edebiliyor musunuz diyordu. Bir an Bill Gates, Steve Jobs gibi Amerika'nın en iyilerinden bir düzine bilgisayarcısının Ukrayna için çalışmaya ikna edildiğini düşünün. İşler nasıl değişir öyle değil mi? Cumhurbaşkanı Kuçma'nın Birleşik Devletler bilgisayar endüstrisinin en iyi 100 adamını kandırdığını, Ukrayna'ya getirdiğini düşünün. Ukrayna dünya bilgisayar endüstrisinde bir numara olmaz mı? 5000 bilim adamı Ukrayna için entelektüel saygınlığın yerini geri kalmışlığın alması demektir. Elektronik, bilgisayar, havacılık sektörlerinde rekabet etmek ile yeniden tarım toplumuna dönüşmek arasındaki fark demektir. Sadece Ukrayna için değil, Rusya ve Beyaz Rusya için de bu böyle. Amerikan Fizik Cemiyeti'nin geçen yılki istatistiklerine göre Rusya'nın yetiştirdiği 3000 bilim adamı, en iyileri Amerika'da çalışıyorlar. Rus Bilimler Akademisi matematikçilerinin %80'ini kaybetti. Fizikteki kayıp %40'ın üstünde. Fakat Nade, demokrasi ve özgürlük bir bütündür diye itiraz ettiydi Profesör Lauri Essig. Heyecanlı öğrencisini yatıştırmaya çalışan bir hoca gibi konuşuyordu. İnsanlar nerede yaşamak istediklerine kendileri karar verebilmelidirler. Doğru ama özgürce karar vermek ile azmettirilmek arasında fark vardır. 80'li yılların başlarında Sovyet bilim adamlarının sayısı 3,5 milyondu. Dünya toplamının %20'si. IMF programları akademisyenlerin fonlarının %80'ini kestikleri için bu rakam 1 milyona düştü. Bunu göz ardı edemeyiz. Ne mutlu bana ki IMF için çalışan biri değilim. Amerikan hükümetinin son 10 yılda İsrail'e Rusya Federasyonu'ndan göçen Yahudileri yerleştirmesi için tam 25 milyar dolar verdiğini biliyor musunuz? Rusya'nın bilimsel gerilemeden net kaybının 500 ile 600 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Dikkatinizi çekerim, bu yıllık rakamdır. Rusya'nın kaybı ABD'nin kazancı. ABD Rusya'ya yardım ediyor değil, Rusya ABD'ye yardım ediyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kapitalist demokrat David Rabinovich'in yüzünde alaylı bir tebessüm belirirken, Galina Alekseyevna izleyen yıllarda ondan sıkça duyacağım bir tespitini, bundan 5-6 yıl önce Ligaçev'in bana söylediği bir şey var diye sözleriyle dile getirdi ve benim için gecenin belki de en düşündürücü durum değerlendirmesini seslendirdi. Akademisyenlerin, gazetecilerin, görgü tanıkları olduklarını söyleyenlerin, geçmişin kendi çeşitlemelerini kaleme alıp kitaplaştırmalarıyla birlikte tarih yazımı Komünist Partisi'nin elinden alınmış oldu. Bu durum ülkede karamsar bir atmosfer yarattı. İnsanların duygularını, ruh hallerini, çalışmalarını etkiledi. Geçmişte hangi olumsuzluk varsa sabahtan akşama başımızdan aşağıya boşaltılıyor. Ana vatana ilişkin konular bir kenara atıldı. İnsanlar daha olumlu, umut vaat eden bir şeyler duymak istiyorlar. Ama bizim kültür adamlarımız, batılı düşmanlarımızın son 70 yıldır bizim hakkımızda söyledikleri yalanlardan, Sovyet karşıtı uydurmalardan daha çoğunu ürettiler ve yaydılar. İnsanlar sağ ellerini sol ellerinden ayıramaz oldular. Meydan Anatoli Kaspirovski gibi şarlatanlara kaldı. Galina'nın bahsettiği Yegor Ligachev bir zamanların Merkez Komite Politbüro üyesi, Gorbaçov'un başlıca rakibi, muhafazakar bir komünist iken Marksizm Leninizmi bırakıp sosyal demokratlığa dönmekle suçlanan namusu mücessem bir adam. Gorbaçov'un reformlar konusunda aşırı hızlı gitmesini eleştirirmiş. Anatoli Kaspirovski'ye gelince aslında sahici Rasputin o. Kaspirovski'nin Teleseans isimli televizyon programını izlediğimde Rasputin hiç değilse sarayla yetiniyordu. Bu adam tüm Rusya'yı avucunun içine almış diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Doğu Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu 300 milyon seyircisi varmış. Hastaları devasa konser salonlarını, futbol stadyumlarını hınca hınç dolduruyorlarmış.
Ayrım sonu.